Ayrım 42.
Sonunda pekala olabilirdi. Neden olmasın? Bundan daha beter neler oluyordu, neler? Böylece mahallede en aklı başında kimseler bile sonunda Gervais'in kızını bal gibi sattığını söylemeye başladılar. Artık Gervais kimseyi umursamadan ayaklarını sürüye sürüye orada burada dolaşıyordu. Sokakta arkasından hırsız diye bağırsalar başını çevirip de bakmayacaktı. Bayan Fukonier kavgaları önlemek amacıyla onu kapı dışarı etmek zorunda kaldığından bir aydır artık orada çalışmıyordu. Birkaç hafta içinde 8 çamaşırhane değiştirdi. Her dükkanda 2-3 gün çalışıyor ancak o kadar baştan savma, özensiz, pis iş çıkıyordu ki ve o kadar düzensiz çalışıyordu ki bohçasını eline verip savuyorlardı. Sonunda eline aldığı işi berbat ettiğini kendisi de anlayınca ütücülüğü bırakmış, New sokağındaki çamaşırhanede gündelikle çamaşır yıkamaya başlamıştı. Gene sular dalıp çıkıyor, başkalarının kirleriyle uğraşıyordu. İyice batağa gömülmüştü. Tabii ki çamaşırhane onu hiç de güzelleştirmiyordu. Oradan cildi morarmış, sırılsıklam çıktığı zaman suya batmış sıçana benziyordu. Üstelik de çoğu günler açlıktan midesine sancılar girdiği halde durmadan şişmanlıyordu. Bacağı da öylesine aksıyordu ki yolda yanında biriyle yürüse onu yere devirecek gibi oluyordu. İnsan bu kadar kendini bırakır, güzelliğini yitirirse elbette ki bütün kadınlık gururu uçup gider. Gervais eski günlerin gururunu, kıvraklıklarını, süslenip püslenme düşkünlüklerini, sevgi, görgü ve saygı gereksinimlerini, sevilen sayılan biri olma isteğini çoktan bir yana bırakmıştı. Önden, arkadan, neresine olursa olsun tekme bile atsalar duymuyordu. Gitgide daha gevşiyordu, daha vurdum duymaz oluyordu. Bu arada Lantier de onu büsbütün bırakmıştı. Laf olsun diye bile çimdiklemiyordu. Gervais karşılıklı bir bıkkınlıkla yavaş yavaş çözülen bu uzun bağlılığın sonuna gelindiğinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bu onun için bir angaryanın daha eksilmesiydi. Bir dertten kurtulmuş oluyordu böylece. Hatta Lantier ile Virgin'in ilişkilerini gördüğü halde kılı bile kıpırdamıyordu. Hiç etkilenmiyor, eskiden kendisini fena halde çileden çıkaran bütün bu saçmalıkları umursamıyordu bile. İsteseler onlara şamdan bile tutardı. Artık bu işi bilmeyen kalmamıştı. Şapkacıyla bakkal kadın ulu orta işlerini yürütüyorlardı. Zaten durum da pek elverişliydi. Operasyon olacak boynuzlu, gün aşırı gece nöbeti tutuyor, ıssız kaldırımlarda tir tir titrerken karısıyla komşusu evde sıcacık yatakta yatıyorlardı. Bir ikilerin hiç telaş ettikleri falan yoktu. Nasıl olsa burunlarını yorgandan dışarı çıkarmalarına gerek kalmadan karanlık ve bomboş sokakta dükkan boyunca onun çizmelerinin ağır ağır takırdadığını işitiyorlardı. Güvenlik görevlisi başkalarının güvenliğini sağlar, namusunu korurken evinde kendi namusuyla oynanıyordu. Bütün Gutedor mahallesi bu komik olaya gülüyordu. Bir polis memurunun boynuzlanmasını çok garip buluyorlardı. Zaten Lantier bu bölgeyi iyice avucunun içine almıştı. Hem dükkanı hem dükkancı kadını bir arada kullanıyordu. Lantier bir çamaşırcı kadını yiyip bitirmişti. Şimdi de bir bakkal kadını kemiriyordu. Tuhafiye kadınları, kırtasiyeci kadınları, şapkacı kadınları sıraya koymaya kalksa hepsini yutacak kadar sağlam ve geniş çeneye sahipti. Yo, hayır, böyle bir eli yağda, bir eli balda bir erkek hiçbir zaman görülmemiştir. Lantier, Virgin'e şekerleme ve çerez ticareti yapmayı öğütlerken tam kendine göre çok güzel bir iş seçmişti. Su katılmamış, Provence'li olduğu için ağzının tadını pek bilir, tatlı şeylere bayılırdı. Yani sadece lokumla, akideyle, badem şekeriyle ve çikolatayla beslenebilirdi. Özellikle de şekerlenmiş bademler adını verdiği badem şekerleri boğazını öyle gıcıklıyordu ki ağzının suya akıyordu. Bir yıldan beri şekerlemeden başka bir şey yediği yoktu. Virgin ona dükkanı beklemesini rica ettiği zamanlar çekmeceleri açıyor, bir başına avuç avuç şeker atıştırıyordu. Çoğu zaman 5-6 kişiyle konuşurken tezgahtaki kavanozlardan birinin kapağını açıyor, elini daldırıp bir şeyler yiyordu. Kavanoz artık bir daha kapanmıyordu ve boşalıyordu. Farkında olmadan yapıyorum diyordu. Bir türlü geçmek bilmeyen bir nezle, boğazında bir yanma öyküsü uydurmuş, bunu yumuşatmaktan söz ediyordu. Hala çalışmıyor, gitgide daha büyük işler tasarlıyordu. Şimdi görülmedik bir buluş üzerinde duruyordu. Bu şemsiyeli bir şapkaydı. Yağmurun daha ilk damlaları düşer düşmez şapka adamın başında şemsiye oluveriyordu. Pasyona karın yarısını vereceğini söylüyor, hatta deneyler yapmak için ondan ikide bir 20 frank ödünç alıyordu. Şimdilik dükkan onun dilinin üzerinde erimekteydi. Çikolatadan sigaralara, kırmızı karameladan pipolara varıncaya kadar bütün mallar eriyip mideye iniyordu. Patlayıncaya kadar şeker yedikten sonra, aşkı kabarıp son şekerlemeyi de bir köşeye sıkıştırdığı dükkan sahibinden aldığı zamanlar, Virgin onu çok şekerli, dudaklarını da badem şekeri gibi buluyordu. Doğrusu ya, öpülmesi çok hoş bir erkekti. Sözcüğün tam anlamıyla bal gibi bir adam oluvermişti. Boşlar, kahvesini şurup gibi tatlandırmak için lantiyerin parmağının ucunu içine batırmasının yeterli olduğunu söylüyorlardı. Bu sürekli tatlılarla duygulanan Lantier, Gervais'e karşı babaca bir yakınlık göstermeye başlamıştı. Ona bol keseden öğütler veriyor, çalışmaktan artık hoşlanmadığı için onu azarlıyordu. Hay Allah, bu yaşta bir kadın kendini çekip çevirmesini bilmeli diyordu. Sonra da onu oldum olası boğazına düşkün, biraz obur olmakla suçluyordu. Ne var ki insanlara hak etmedikleri zaman bile el uzatmak gerektiği için... Gene de ona ufak tefek işler bulmaya gayret ediyordu. Böylece haftada bir kez Gervais'i getirip dükkanı ve odaları temizletmek için Virgin'i razı etmişti. Gervais bu işi iyi biliyordu. Sodalı suyun uzmanıydı o. Her seferinde de 30 metelik kazanıyordu. Gervais bir kova ve fırça alıp cumartesi sabahları geliyor, vaktiyle güzel sarışın dükkan sahibi niteliğiyle hüküm sürdüğü bu evde pis ve aşağılık bir iş yapmaktan hiç acı duymaz gibi görünüyordu. Bu son düşüştü, gururunun yok olmasıydı. Bir cumartesi günü iyice yoruldu. 3 gün sürekli yağmur yağmış, müşteriler mahallenin bütün çamurunu sanki dükkana taşımıştı. Virgin güzelce saçlarını taramış, boynunda küçük bir yaka, kollarında dantelli kolluklar, tezgahta hanımefendilik taslıyordu. Onun yanında kırmızı kadife kaplı dar peykenin üzerinde de Lantier, dükkanın gerçek sahibi gibi yan gelmiş oturuyordu. Alışkanlıkla şeker yemiş olmak için umursamaz bir tavırla elini ikide bir naneli pastil kavanozuna daldırıyordu. İşçi kadının çalışmasını izleyen Virgin dudaklarını bükerek, ''Buraya baksanıza bayan Capio'' diye bağırdı. ''Şu tarafta köşede kir kaldı. Orayı daha dikkatle fırçalayayım bakayım.'' Gervais denileni yaptı. Yeniden o köşeye gitti. Bir kez daha fırçalamaya, yıkamaya başladı. Yere pis suların içine diz çökmüş, omuzları çıkık, kolları morarmış ve kas katı kesilmiş iki büklüm oluyordu. Islanıp sırılsıklam olmuş eski entarisi kalçalarına yapışıyordu. Döşeme tahtalarının üstünde saçları taraz taraz, entarisinin yırtıklarından vücudunun tombulluğu görünerek kirli bir yığın oluşturuyordu. Giysisindeki deliklerden taşan gevşek etleri, yaptığı işin sert sarsıntılarıyla gidip geliyor, titreyip duruyordu. Gervais'in terden sırılsıklam yüzünden iri damlalar süzülüyordu. Lantier ağzı şeker dolu, bilgiç bir tavırla ''Ne kadar kuvvetle ovulursa o kadar parlar.'' dedi. Bir prenses edasıyla arkaya yaslanmış olan Virgin, gözleri yarı kapalı, hep temizlik işini izliyor, fikirler yürütüyordu. ''Biraz daha sağ, şimdi kaplamalara dikkat et. Biliyorsunuz ya, geçen cumartesi pek memnun kalmadım. Lekeler olduğu gibi duruyordu, hiç beğenmedim.'' Şapkacı ile bakkal kadın ikide bir de tahta oturur gibi daha fazla kuruluyorlar, kasım kasım kasılıyorlardı. Gervais de onların ayaklarının dibinde çamurlar içinde sürünüyordu. Virgin bundan sonsuz bir zevk duyuyor olmalıydı. Gözlerinde bir an sarı kıvılcımlar çaktı. Kurnaz bir gülümsemeyle Lantier'e baktı. Demek ki en sonunda çamaşırhanede o kıçına kıçına yediği ve ömür boyunca yüreğinde dert olup kalan dayağın öcünü alıyordu. Bu sırada Gervais fırçalama işine ara verdikçe dipteki odadan hafif bir testere sesi işitiliyordu. Açık duran kapıdan avlunun donuk ışığına, o gün izinli olan ve bu boş zamanından yararlanarak kendini küçük kutular yapma tutkusuna veren pasyonun profili görülüyordu. Bir masanın başına oturmuş, mağından bir sigara kutusuna olağanüstü bir özenle oymalar yapıyordu. Dostça davranarak ona gene o eski takma adıyla seslenmeye başlayan Lantier, "Bana bak Badingu!" diye bağırdı. "O kutuyu ben alıyorum. Bir küçük hanıma armağan edeceğim." Virgin hemen adamı çimdikledi. Ama şapkıcı dudaklarında hep aynı çapkınca gülümsemeyle tezgahın altından kadının dizini gıdıklıyordu. Virgin'in kocası başını kaldırıp diken diken olmuş kırmızı sakalıyla bıyıklarını gösterince elini doğal bir tavırla geri çekti. Polis memuru, "Ben de zaten bu kutuyu size yapıyordum Augusto," dedi. "Bir dostluk anısı olur." Lantier gülerek, "Ya vay canına, öyleyse o kutuyu kimseye veremem," diye sürdürdü. "Bir kurdeleyle boynuma asarım. Sonra birdenbire sanki bu fikir aklına başka bir şey getirmiş gibi, 'Ha sahi, dedim de aklıma geldi,' diye haykırdı. 'Dün akşam Nana'ya rastladım.'" Gervais bu haberin verdiği heyecanla birden durdu, dükkanı dolduran pis su birikintisinin içine oturuverdi. Fırçası elinde, kanter içinde, soluk soluğa orada öylece kala kaldı. Sadece "ya" diye mırıldandı. "Evet, Matris sokağından geçiyordum. Önüm sıra yaşlı bir adamın kolunda kırıta kırıta giden bir kıza bakıyordum. İçimden "yahu ben bu küfeyi bir yerden tanıyorum" diye geçiriyordum. Bunun üzerine adımlarımı hızlandırdım. Bir de ne göreyim, bizim Nana ile burun buruna gelmez miyim? Hadi hadi, rahatınıza bakın. Kızın hiç de acınacak bir yanı yok, pek mutlu. Sırtında güzel bir yüllü giysi, boynunda altın bir haç kırıtıp duruyordu." Gervais daha da boğuk bir sesle "ya" diye üsteledi. Naneli pastillerin dibine darı eken Lantier, bu kez de başka bir kavanozdan şeker aldı. "Bu çocukta öyle bir ahlaksızlık var ki," diye sürdürdü. "Düşünün bir kez. Hiç sıkılmadan kendisini izlememi işaret etti bana. Sonra moruğu bir yere, bir kahveye bırakarak başından savdı. Görseniz moruk bir alem, yorgunluktan tükenmiş bitmiş. Sonra kız döndü, bir kapının boşluğunda beni buldu. Tam bir yılan, sevimli, cana yakın, küçük bir köpek yavrusu gibi adamın elini yalıyor adeta. Evet, geldi beni öptü. Herkesin ne alemde olduğunu sordu. Kısacası ona rastladığıma pek sevindim." Gervais üçüncü kez "ya" dedi. Yığılıp oturmuş, hala bekliyordu. Kızı kendisi için de bir iki şey söylememiş miydi acaba? Kendisini sormamış mıydı? Sessizliğin içinde yeniden pasyonun testere sesi işitiliyordu. Lantier neşelenmiş, dudaklarını hafifçe şapırdatarak şekerini çabuk çabuk emiyordu. Acımasız bir elle şapkacıyı bir kez daha çimdikleyen Virgin, "Aa bakın doğrusu ya, ben onu görsem hemen sokağın öbür yakasına geçerim," dedi. "Evet, herkesin içinde böyle bir kız tarafından selamlanmaktan yüzüm kızarır, yerin dibine geçerdim. Siz buradasınız diye söylemiyorum, Bayan Capio, ama kızınız yaman bir çirkef. Pasyon her gün sokaktan öylelerini topluyor ki Nana onların eline su bile dökemez." Gervais ağzını açıp da hiçbir şey söylemiyordu. Gözlerini boşluğa dikmiş, hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Sonunda kendine sakladığı düşüncelere yanıt veriyormuş gibi ağır ağır başını salladı. Beri yanda da şapkacı iştahlı bir tavırla mırıldanıyordu. "İnsan bu çirkefi hazımsızlık pahasına yalamadan seve seve yutar. Piliç gibi körpe ve yumuşacık kalır. Ama bakkal kadın ona öyle korkunç bir gözle bakıyordu ki adam susmak ve yaltaklanarak Virgin'i yatıştırmak zorunda kaldı. Dipteki odada çalışan kocasını gözetledi. Onun başını küçük kutuya eğmiş olduğunu gördü ve bundan yararlanarak hemen Virgin'in ağzına bir akide şekeri tıktı. Bunun üzerine Virgin gönül alıcı bir gülümsemeyle güldü. Sonra da öfkesini temizlikçi kadından aldı. "Elini biraz çabuk tut, olmaz mı? Orada öyle kaldırım taşı gibi çöküp kalmakla iş yürümez. Hadi hadi, kıpırdayın biraz bakalım. Akşama kadar bu su içinde bata çıka dolaşmaya hiç niyetim yok." Sonra kin dolu daha alçak bir sesle kötü kötü, "Kızı orospuluk ediyorsa kabahat bende mi?" dedi. Hiç kuşkusuz Gervais bu son sözleri işitmedi. İki büklüm olmuş, yamyazsı yere yapışmış, kurbağa gibi uyuşuk devinimlerle sürünerek yeniden döşeme tahtasını ovmaya başlamıştı. Fırçanın tahtasını sımsıkı kavrayan iki eliyle önü sıra kapkara bir suyu itiyordu. Bu pis sudan püsküren damlalar onu ta saçlarına kadar benek benek çamura buluyordu. Pis suları sokağın çirkef deresine süpürdükten sonra döşemeyi durulamaktan başka iş kalmamıştı. Bu arada bir süre sessizlikten sonra canı sıkılmaya başlayan Lantier sesini yükseltti. ''Haberiniz var mı Badingo?'' diye seslendi. ''Dün Rivoli Caddesi'nde sizin patronu gördüm. Fena halde yıpranmış, çökmüş. Vücudu artık 6 ay bile dayanmaz. Elbette kuzum, onun sürdüğü o yaşamla...'' İmparatordan söz ediyordu. Güvenlik görevlisi gözlerini işinden kaldırmadan sert bir sesle ''Hükümetin yerinde siz olsaydınız bu denli şişmanlayamazdınız.'' diye yanıt verdi. Şapkacı birdenbire ciddiyetini takınmış gibi görünerek ''Dostum ben hükümet olsaydım işler biraz daha iyi yürürdü. Bunu böylece bilmiş olun.'' dedi. ''Bakın bir kere onların dış politikaları bir süredir doğrusu ya hayli zoraki yürüyor. Ben şu anda sizinle konuşan ben düşüncelerimi aktaracak bir gazeteci tanısaydım.'' Lantier konuştukça coşuyordu. Şekerini yiyip bitirdiği için bir çekmeceyi açmış, içinden aldığı nöbet şekerlerini elini kolunu oynata oynata ağzına tıkıştırıyordu. ''Son derece basit bir şey. Her şeyden önce Polonya'yı yeni baştan kurarım ve Rusya'yı durduracak büyük bir İskandinav devleti yaratırım. Sonra bütün küçük Alman krallıklarının hepsini bir cumhuriyet yaparım. İngiltere'ye gelince ondan korkacak bir şey yok. Azıcık kıpırdayacak olursa Hindistan'a 100.000 asker yollarım. Üstelik dipçiyi sırtına dayayıp Türk padişahını Mekke'ye, papayı da Kudüs'e sürerim. Nasıl?'' Avrupa böylece kaşla göz arasında tertemiz olur. İşte Badingo, hele bakın bir. 5-6 tane nöbet şekeri avuçlamak için sustu. İşte böyle, şunları yutmaktan daha uzun sürmezdi. Bunları derken şekerleri birbiri ardından açık duran ağzına atıyordu. Güvenlik memuru upuzun 2 dakika düşündükten sonra imparatorun başka tasarıları var dedi. Şapkacı öfkeli bir sesle ''Bırakın canım'' dedi. ''Onun tasarısını biliyoruz. Avrupa bizi umursamıyor. Ona vız geliyoruz.'' Tuileries'teki uşaklar her gün sizin efendinizi masanın altından yüksek sosyeteden iki kibar aşiftenin arasından çıkarıyorlar. Ama pasyon ayağa kalkmıştı. İlerledi. Elini göğsüne, yüreğinin üstüne koyarak ''Beni incitiyorsunuz Augusto'' dedi. ''İşi kişiselliğe dökmeden tartışın.'' Bunun üzerine Virgin kafasını şişirmemelerini rica ederek araya girdi. Avrupa onun bilmem neresindeydi. Geri kalan her şeyi paylaşan bu iki erkek ne diye politika yüzünden durmadan çekişirlerdi. Bir an her ikisi de ağızlarında bir şeyler gevelediler. Sonra da güvenlik görevlisi King gütmediğini göstermek için tam o sırada bitirmiş olduğu küçük kutunun kapağını getirdi. Üzerinde oyma harflerle Augusto'ya dostluk armağanı sözcükleri okunuyordu. Lantier son derece memnun, gururlu, arkaya yaslandı. İyice yayıldı. Adeta Virgin'in kucağına yatmıştı. Koca da eski duvar rengi suratıyla bu manzarayı seyrediyordu. O donuk bulanık gözlerinde hiçbir anlam okunmuyordu. Ama bıyıklarının kızıl telleri zaman zaman acayip bir biçimde kıpırdıyordu. Bu durum kadından şapkacı kadar emin olmayan herhangi bir kimseyi kaygılandırabilirdi. Bu Lantier hayvanında kadınların pek hoşuna giden bir cüret, bir küstahlık vardı. Pasyon arkasını döndüğü sırada onun aklından Bayan Pasyon'un sol gözünün üzerine bir öpücük kondurmak muzipliği geçti. Genellikle sinsi bir dikkatle davranırdı. Ama politika yüzünden kavga ettiği zaman acısını Pasyon'un karısından çıkarmak için her tehlikeyi göze alırdı. Güvenlik görevlisi sırtını döndüğü zaman utanmazcasına aldığı bu hırsızlama, arsız, doymak bilmez öpücüklerle Fransa'yı genel eve çeviren imparatorluğa karşı duyduğu hıncın öcünü çıkarıyordu aklınca. Yalnız bu sefer Gervais'in orada bulunduğunu unutmuştu. Gervais, dükkanı duru suyla silip kurulamış, işini bitirmişti. tezgahın yanında dikilerek parasını vermelerini bekliyordu. Göz üzerinden alınan öpücük onun karışmaması gereken pek doğal bir şeymiş gibi hiç istifini bozmadan son derece sakin öyle durdu. Virgin pek canı sıkılmış gibi göründü. 30 meteliği tezgahın üzerine Gervais'in önüne fırlattı. Beric hiç kımıldamadı. Bütün vücudu hala fırçalayıp sildiği tahtanın yorgunluğuyla sarsılarak lağımdan çıkarılmış bir köpek gibi sırılsıklam ve çirkin, hep bir şey beklermiş gibi bir tavırla duruyordu. En sonunda şapkacıya dönerek, peki size bir şey söylemedi mi diye sordu. Beric de, o da kim diye haykırdı. Ha evet Nana, yok canım, başka bir şey söylemedi. Haspanın bir ağzı var, ufacık bir çilek kavanozu. Bunun üzerine Gervais 30 meteliği avucunda çekilip gitti. Ökçesi basık terlikleri tulumba gibi sular fışkırtıyor, sanki çalgılı ayakkabıymış gibi sesler çıkarıyordu. Kaldırımda geniş tabanlarının ıslak izlerini bırakıyordu. Mahallede onun türündeki ayaş kadınlar, şimdi Gervais'in kızının düşmesinden duyduğu üzüntüyü dağıtmak, biraz avunmak için içtiğini söylüyorlardı. Kendisi de tezgah başında kadehini kafasına çekerken üzüntülü tavırlar takınıyor, içkiyi kendisini gebertmesi için isteyerek, bilerek mideye indiriyordu. Fıçı gibi yuvarlana yuvarlana evine döndüğü günler, üzüntüsünden bu hallere geldiğini söylüyordu. Ama aklı başında dürüst insanlar omuz silkiyorlardı. Bu masalları çok dinlemişlerdi. Meyhanede kafayı çekmesinin suçunu üzüntüye yüklüyorlardı şimdi de. Herhalde bunun adı şişedeki üzüntüydü. Başlangıçta Nana'nın kaçıp gitmesini kolay kolay içine sindirememişti. Namuslu kalmış bir yanı vardı ki bu hal karşısında isyan ediyordu. Ayrıca kızının karşısına çıkan ilk erkekle savaşıp gitmesini görmek de bir anne için hiç hoş bir şey değildi doğrusu. Ne var ki Gervais bu utancı uzun zaman duyamayacak kadar duygularını yitirmişti. Kafası hasta, gönlü kırıktı. Bu utanç duygusu kafasına bir giriyor bir çıkıyordu. O ahlaksız kızını tam bir hafta hiç düşünmediği oluyordu. Sonra birdenbire kimi zaman ayıkken, kimi zaman yükünü almış, kafası dumanlıyken içini taşkın bir sevgi ya da şiddetli bir öfke kaplıyordu. Nana'yı bir köşeye sıkıştırmak gereksinmesini duyuyordu. Onu o yakaladığı yerde artık o anda içinde kabaran isteğe göre ya özlemle bağrına basarak öpüp okşayacaktı ya da bir temiz pataklayacaktı. Gitgide namusluluk konusunda yargıları kesinliğini yitiriyordu. Ama en azından Nana onun malıydı. Öyleyse insan bir mala sahip olunca onu elinden uçup gittiğini görmemek için her şeyi yapardı. Kendini bu düşüncelere kaptırınca Gervais sokakta çevresine jandarma gibi bakınmaya başlıyordu. O şırfıntı kızını bir görse öyle bir yakalayıp eve götürecekti ki. O yıl bütün mahalle alt üst olmuştu. Magant bulvarıyla Ornano bulvarını açıyorlardı. Eski Pasinier kordonu ortadan kalkıyordu. Oraları tanınmayacak hale gelmişti. Pasinier sokağının bir yanı baştan başa yerle bir olmuştu. Şimdi Gutedor sokağından bakılınca geniş bir açıklık, güneşli ve havadar bir alan görülüyordu. Manzarayı kapayan salaş binaların yerine şimdi Ornano Caddesi'nde anıta benzeyen 6 katlı bir bina yükseliyordu. Bir kilise gibi oymalar ve yontularla süslü binanın aydınlık camlı pencerelerinde işlemeli perdeler içerideki zenginliği belirtiyordu. Sokağın tam karşısında oturtulan bu bembeyaz ev orayı bir ışık demetiyle aydınlatıyormuşa benziyordu. Hatta bu yüzden Lantier ile Pasyon Tanrı'nın günü kavga ediyorlardı. Şapkacı Paris'teki bu yıkımlar konusunda söylemediğini bırakmıyordu. Ağzına geleni ulu orta söylüyordu. İmparatoru işçileri taşraya geri göndermek için her yana saraylar kurmakla suçluyordu.